Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 20. ayrım. 19. bölüm. Bu söylediklerini ona karşı kullanmayacağım demekle ne kastediyorsun? Onu niçin cinayetle suçlamıyorsun? Casto'nun gözleri kararmıştı. Öfkeli ve şaşkındı. Kadın cinayet işlediğini itiraf etti. Eve, bu bir itiraf değildi diye düzeltti. Çok yorgundu. Ölümüne yorgundu. Canından bezmişti. Öyle bir durumdaydı ki yapmadığı şeyleri de yaptığını söyleyebilirdi. Aman Tanrım, sana şaşıyorum Eve. Casto öfkesini yatıştırmak için sağlık merkezinin ilaç kokan koridorunda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Onun çözülmesini sen sağladın, ona baskı yaptın. Allah kahretsin, bu doğru. Eve sıkıntılıydı. Baş ağrısını hafifletmek için sol şakağını ovuşturuyordu. Bana bak Casto, kız öyle bir haldeydi ki ona uyuşturucu vereceğimi vaat etsem İsa'yı çarmıha gerdiğine bile yemin edebilirdi. Bu durumdayken söyledikleriyle onu suçlarsam, avukatları ilk savcılık sorgulamasında itiraz ederler ve itirazları kabul edilir. Casto, Eve doğru gelirken Peabody'nin önünden geçti. Genç kadının ağzı sımsıkı kapalıydı. Sen, savcılık avukatların itirazını kabul eder diye endişelenmiyorsun. Bu işe başladığında her polis gibi sen de kodese tıkacak birini arıyordun. Ama şimdi bu kıza acıyorsun. Eve sert bir sesle, ''Bana kendimi anlatma.'' dedi. ''Bu soruşturmayı nasıl yürüteceğimi senden öğrenecek değilim. Bu soruşturmanın sorumlusu benim Casto. İşime karışma.'' Casto onu tepeden tırnağa süzerek tarttı. ''Bu karar yüzünden tepene dikilmemi istemiyorsun değil mi?'' Eve bir boksör gibi ağırlığını topuklarına vererek öne doğru eğildi. ''Beni tehdit mi ediyorsun? Elinden geleni yap. Kararım kesin. Fitzgerald tedavi olacak. Bunun kısa vadede ona ne kadar yararlı olacağını bilmiyorum. Ama sorgulamaya tedaviden sonra devam etmekte kararlıyım. Tutarlı ve doğru karar verebilecek duruma geldiğine ikna olana kadar onu suçlamayacağım.'' Eve, Casto'nun kendine hakim olmak için gayret gösterdiğini görüyordu. Bunun kolay olmadığının da farkındaydı. Ama bunlar genç kadının umurunda bile değildi. Eve, onun bu cinayeti işlemek için geçerli nedenleri var. Eline böyle bir fırsat geçiyor. Kişilik testlerini gördün. Söz konusu cinayetleri işleyebilecek bir kişiliğe sahip. Pandora'dan nefret ettiğini kendi ağzıyla itiraf etti. Daha ne istiyorsun? Onun gözlerimin içine bakmasını ve onları öldürdüğünü söylemesini istiyorum. Onları nasıl öldürdüğünü bana anlatmasını istiyorum. O zamana kadar bekleyeceğim. Çünkü sana yeni bir şey söyleyeceğim. Fitzgerald bu cinayetleri işlemiş bile olsa bunu tek başına yapmış olması mümkün değil. O güzel elleriyle hepsini öldürmüş olamaz. Neden? Kadın olduğu için mi? Hayır. Çünkü para onun hayatındaki en önemli şey değil. Onun için önemli olan şeyler tutku, aşk, kıskançlık. Bu yüzden belki bir kıskançlık nöbeti sırasında Pandora'yı öldürmüş olabilir. Ama onun diğerlerini öldürdüğüne inanmıyorum. Birisinin ona yardım etmiş olması gerek. Birisinin onu teşvik etmiş olması gerek. Bu yüzden bekleyeceğiz. Onu sorgulayacak ve Young ya da Redford'ı işaret etmesini bekleyeceğiz. O zaman hepsi birden avucumuza düşecek. Bence yanılıyorsun. Eve kısaca, tamam anladım dedi. Şimdi gidip hakkımdaki şikayetini yetkililere ilet. Sonra bir yürüyüş yap ya da gaz çıkar. Böylece sıkıntıyı sisteminden atmış olursun. Ne yaparsan yap, gözümün önünden kaybol. Casto'nun öfke saçan gözleri kıpır kıpırdı. Eve saldırmaya hazırdı ama geri çekildi. Gidip biraz sakinleşeyim dedi. Hiç ses çıkarmadan kenarda duran Peabody'ye bakmadan fırtına gibi odadan çıktı. Eve, seninki bu akşam hiç de sevimli değil dedi. Peabody amiri içinde aynı şeyi söyleyebilirdi ama dilini tuttu. Hepimiz büyük baskı altındayız Dallas. Suçlunun yakalanıp tutuklanması onun için çok önemli. Biliyor musun Peabody? Benim için adalet sicilimdeki bir altın yıldız ya da yüzbaşı rütbesinden biraz daha önemli. Sevgilinin peşinden koşup onun gururunu okşamak istiyorsan hiç durma. Peabody'nin çenesi seyirdi ama sesi titremiyordu. Hiçbir yere gitmiyorum Teğmen. Güzel. O zaman burada kal ve haksızlığa uğramış görün. Çünkü ben... Derin bir nefes aldı. Özür dilerim. Şu anda öfkeme en yakın hedef sensin Peabody. Bu benim iş tanımımın bir parçası mı efendim? Sen hazır cevap bir insansın. Bu yüzden zamanla senden nefret bile edebilirim. Eve şimdi daha sakindi. Elini yardımcısının omuzuna koydu. Üzgünüm, sana kötü davrandım. Görev ve duygular bir arada yürümüyor. Buna dayanabilirim. Castro sana karşı yaklaşımında hatalıydı Dallas. Onun duygularını anlayabiliyorum ama bu onun haklı olduğu anlamına gelmiyor. Olabilir. Eve duvara dayanıp gözlerini kapattı. Ama bir konuda haklıydı. Bu içimi kemiriyor. Sorgulamada Fitzgerald'a karşı takındığım tavrı midem kaldırmıyor. Bunu yaparken, ağzımdan çıkan balyoz gibi sözleri kulaklarım duyarken de tedirgindim. Acı çekiyordu ve ben ona eziyet ediyordum. Ama bunu yaptım çünkü görevim bunu gerektiriyordu. Benim görevim av yaralıyken onu yakalamaktır. Eve gözlerini açtı ve kapıya baktı. Bu kapının arkasında Fitzgerald hafifçe uyuşturulmuş olarak bekliyordu. Ve sana şunu söyleyeyim ki Peabody, kimi zaman bu görev insanın midesini bulandırıyor. Evet efendim. Peabody ilk olarak uzandı ve Eve'in koluna dokundu. Siz bu nedenle görevinizi bu kadar iyi yapıyorsunuz. Eve ağzını açtı ama dudaklarından bir kahkaha dökülünce kendisi de şaşırdı. Allah kahretsin Peabody, senden çok hoşlanıyorum. Ben de sizden hoşlanıyorum. Durup düşündü. Bize ne oluyor? Eve biraz neşelenmişti. Kolunu Peabody'nin güçlü omuzlarına attı. Gel gidip bir şeyler yiyelim. Fitzgerald bu gece bir yere gidemez. Eve bu konudaki tahminlerinde yanıldığını görecekti. Saat 4'e geliyordu. Rüyaların tedirgin etmediği derin bir uykudaydı. İletişim cihazının biplemesiyle uyandı. Gözlerini açmakta zorlandı. Mavis de Leonardo'ya eşlik etmek için biraz şarap içmişti. Bu nedenle dili kupkuruydu. İletişim cihazına cevap verirken boğuk bir ses çıkarmayı başardı. Dallas, tanrım bu kentte kimse uyumaz mı? Ben de kendime sık sık aynı soruyu sorarım. Ses az çok tanıdıktı. Eve odaklanmaya ve hafızasını yoklamaya çalıştı. Doktor, hey tanrım, Ambrose sen misin? Evet, hatırlamıştı. Ambrose, kız kurusu. Meles, Midtown Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi'nin yöneticisi. Orada mısın? Fitzgerald geliyor mu? Buna tam olarak evet diyemeyeceğim Teğmen. Bir sorunumuz var. Hastamız Fitzgerald. Öldü. Öldü mü? Ne demek istiyorsun? Ambrose acı bir gülümsemeyle basbayağı öldü dedi. Bir cinayet uzmanı olarak bu terimin anlamını bildiğinizi varsayıyorum. Nasıl? Allah kahretsin, sinir sistemi mi iflas etti? Yoksa pencereden aşağı mı atladı? Tespit edebildiğimiz kadarıyla aşırı dozda uyuşturucudan ölmüş. Onu nasıl tedavi edeceğimizi saptamak için kullandığımız ölümsüzlük numunesini ele geçirmiş. Onun hepsini ve burada bulundurduğumuz bazı başka uyuşturucuların hepsini almış. Üzgünüm Teğmen, onu kaybettik. Ekibinizle birlikte buraya geldiğiniz zaman size ayrıntılar konusunda bilgi vereceğim. Eve hırsla, elbette vereceksin, dedi ve bağlantıyı kesti. İkinci aşamaya asla ulaşamayacaktı. Yine güzelleşmişti ama kar gibi beyaz yüzü tüyler ürperticiydi. Gözlerinin altındaki morluklar ve ağzının çevresindeki çizgiler kaybolmuştu. Hiçbir şey bir insanı ölüm kadar sakinleştiremezdi. Canlandırma ekibinin çalışmaları yüzünden göğsünde birkaç yanık izi, elinin üstünde damarına yapılan iğneden kalma küçük bir çürük vardı. Doktorun endişeli gözleri önünde Eve kızın vücudunu inceledi ama şiddet izine rastlamadı. Eve kalırsa Fitzgerald en mutlu anında ölmüştü. Eve kısaca nasıl oldu diye sordu. Ölümsüzlük morfin ve Zeus'u karıştırmış. Bunu eksilen maddelerden yola çıkarak söylüyoruz. Otopsi gerçeği belirleyecektir. Rehabilitasyon merkezinde Zeus mu bulunduruyorsunuz? Eve elleriyle yüzünü sıvazladı. Böyle bir şeyin gerçek olabileceğine inanmak zordu. Tanrım! Ambrose gergin bir sesle araştırma ve rehabilitasyon için diye cevap verdi. Bağımlılar maddeyi ancak gözetim altında yavaş yavaş bırakabilirler. Böyle bir süreç geçirmeleri şarttır. Peki hastaları gözetim altında tutan doktor ne cehennemdeydi? Bayan Fitzgerald'a sakinleştirici verilmişti. Saat sabahın 8'inden önce kendisine gelmesini beklemiyorduk. Benim tahminim, ölümsüzlüğün niteliklerini henüz tam anlamıyla kavrayamadığımız için bunu söylüyorum. Fitzgerald'ın sisteminde kalmış olan bu madde kendisine verilen sakinleştiriciye reaksiyon yaptı. Bunun sonucunda da Jerry kalkıp uyuşturucuları sakladığınız dolabın yanına gitti ve onları aldı, öyle mi? Eve, Ambrose'un dişlerini gıcırdattığını hissediyordu. Öyle bir şey. Güvenlik neredeydi? Hemşireler neredeydi? Onların yanından bir hayalet gibi hiçbirine görünmeden nasıl geçti? Güvenlik konusunda bu iş için görevlendirdiğiniz memurla görüşebilirsiniz, Damon Dallas. Görüşeceğimden emin olun, Doktor Ambrose. Ambrose yine dişlerini gıcırdattı, sonra içini çekti. Bakın Damon, suçu polise yüklemek istemem ancak birkaç saat önce burada tatsız bir olay yaşadık. Şiddete eğilimli hastalarımızdan biri servis hemşiresine saldırdı ve tamamen kontrolden çıktı. Birkaç dakika hepimiz onunla mücadele etmek zorunda kaldık. Nöbetçi polis de müdahale etmek zorunda kaldı. Eğer bunu yapmasaydı, servis hemşiresi de birkaç kırık kemikle işin içinden sıyrılmak yerine şu anda morgda Bayan Fitzgerald'ın yanında yatıyor olacaktı. Olaylı bir gece yaşamışsınız. Bir daha yaşamak istemeyeceğim türden bir gece. Parmaklarını pas rengi saçlarının arasına soktu. Bakın Damon, bu merkezin mükemmel bir şöhreti vardır. Burada insanlara yardım ediyoruz. Hastalarımızdan birini kaybetmek beni de sizin kadar üzüyor. Allah kahretsin, onun uykuda olması gerekiyordu. O polis de görev yerinden 15 dakikadan fazla ayrılmadı. Yine zamanlama. Eve suçluluk duygusundan kurtulmaya çalıştı. Güvenlik kameralarınız nerede? Güvenlik kameramız yok Damon. Hastalarımızdan bazıları ünlü kişiler. Onları filme çekiyor olsak bu filmlerin basına sızmasını engelleyemeyeceğimizi takdir edersiniz. Burada özel hayata saygı yasalarına uymak zorundayız. Harika. Güvenlik diskleri de yok. Hiç kimse onun ölüme doğru yürüdüğünü görmemiş. Aşırı doz yüzünden ölümüne neden olan maddeleri sakladığınız dolap nerede? Binanın bu kanadında, bir kat aşağıda. Jerry bunu nereden biliyordu? Bunu bilmiyorum Damon. Kilitleri nasıl açtığını da bilmiyorum. Yalnız oda kapısı değil, dolaplar da kilitliydi. Ama açmış. Gece bekçisi dolaşırken onu bulmuş. Kapı açıkmış. Kilidi mi açılmış, kapı mı açıkmış? Ambrose, kapı açıkmış diye açıkladı. Dolapların ikisi de açıkmış. Hasta yerde yatıyormuş. Alışılmış reanimasyon tekniklerini uyguladık elbette. Ama bu formalite gereğiydi çünkü durumun ümitsiz olduğunu biliyorduk. Binanın bu kanadındaki herkesle konuşmak istiyorum. Hem görevlilerle hem de hastalarla. Damon, özel hayatı koruma yasalarının canı cehenneme doktor. Onlara uymaya hiç niyetim yok. Gece bekçinizle de görüşmek istiyorum. Eve, cesedin üzerini örterken genç kadına o kadar acıyordu ki sinirleri yay gibi gerilmişti. Onunla görüşmeye çalışan oldu mu? Durumunu öğrenmek için kimse telefon etti mi? Bunu servis hemşiresinden öğrenebiliriz. O zaman ilk olarak servis hemşiresiyle görüşelim. Siz diğer görevlileri çağırın. Görüşme yapabileceğim bir oda var mı? Benim büromu kullanabilirsiniz. Ambrose dönüp cesede baktı ve dişlerinin arasından ''Güzel kadın, genç, ünlü ve zengin. Uyuşturucular acıları dindirir Damon, hayatın sınırlarını genişletir ve kalitesini yükseltir.'' Ağrılar, sızılar hissedilmez olur. Sorunlu beyinler teselli bulur. Uyuşturucunun zararlarıyla karşılaştığımda bunları hatırlamak için çaba gösteriyorum. Bana sorarsanız Jerry Fitzgerald o güzel mavi içkiden ilk yudumu içtiği anda bu noktaya doğru yola çıkmıştı. Doğru ama buraya normalden çok daha çabuk ulaştı. Eve odadan çıkınca koridorda Peabody'yi gördü. Casto nerede? Ona haber verdim, geliyor. Bu karışık bir durum Peabody. Bu işi çözmek için elimizden geleni yapacağız. Dikkat! Bu oda. Hey sen! Koridorun sonunda nöbetçi olarak buraya gönderdiği polisi görmüştü. Parmağını bir ok gibi ona doğrulttu. Polis bu hareket karşısında gözlerini kırpıştırdı ve amirine doğru yürümeye başladı. Eve, polis memurunu iyice fırçalayarak biraz rahatladı. Ona disiplin cezası verilmesini talep etmeyecekti ama bunu genç kadına söylemesinin gerekli olmadığını düşündü. Biraz terslendi. Sonunda genç kadın sarardı ve terlemeye başladı. Eve onun köprücük kemiğindeki çürüyü fark etmişti. Bunu o saldırgan hasta mı yaptı? Evet efendim, daha sonra onu zararsız hale getirdim. Onu bir sağlık görevlisine göster. Bu kapının güvenliğinin sağlanmasını istiyorum. Bu kez anladın mı? Buraya kimse girmeyecek ve kimse dışarı çıkmayacak. Kadın hazır ola geçti. Evet efendim. Eve onun dayak yemiş bir köpek yavrusuna benzediğini düşündü. Yol üstündeki bir büfeden bira satın alacak yaşa henüz gelmiş olmalıydı. Başını salladı. Ben gidebileceğini söyleyene kadar burada görevlisin. Peabody'ye kendisini izlemesini işaret ederek geri döndü. Peabody yumuşak bir sesle, ''Eğer bana kızacak olursanız beni sözlerinizle fırçalamak yerine suratıma bir yumruk atmanızı tercih ederim. Bunu hatırlayacağım. Casto, geldiğine memnun oldum.'' Casto ilk eline geçen şeyi giymiş olmalıydı. Gömleği buruşuktu. Eve bu işi çok iyi bilirdi. Kendi gömleği de bir hafta birinin cebinde durmuş gibiydi. ''Burada neler olmuş Allah aşkına?'' ''Bunu öğreneceğiz. Doktor Ambrose'un bürosuna yerleşiyoruz. Görevlileri birer birer sorguya çekeceğiz. Hastalara gelince sanırım bunu oda oda dolaşarak yapmamızı isteyeceklerdir. Peabody şu andan başlayarak her şeyi kayda geçecek.'' Peabody hiçbir şey söylemeden kayıt cihazını çıkarıp yakasına taktı. ''Kayıt yapılıyor efendim.'' Eve Ambrose'a bakıp başını salladı. Sonra onun peşine takılıp kırılmaz cam kapılardan geçerek kısa bir koridor boyunca ilerlemeye başladı. Küçük bir büroya girdiler. Teğmen Eve Dallas, Jerry Fitzgerald'ın ölümüne ilişkin olarak olası tanıkların sorgulanması. Saat ve tarih için kol saatine baktı ve onları da kaydetti. Sorgulamada bulunanlar, Yasa Dışı Maddeler Bürosu'ndan Teğmen Jack Casto, ve Teğmen Dallas'ın geçici yardımcısı polis memuru Delia Peabody. Sorgulama, Midtown Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi'nde Dr. Ambrose'un bürosunda yapılacak. Dr. Ambrose, lütfen servis hemşiresini gönderin. Siz dışarıda bekleyin doktor. Casto, nasıl ölmüş diye sordu. Vücudu iflas mı etmiş, ne olmuş? Öyle de diyebiliriz. Tanıkları sorgularken anlayacaksın. Casto bir şey söyleyecekti ama vazgeçti. ''Burada kahve içebilir miyiz Eve? Ben de kahveye bağımlıyım.'' Genç kadın baş parmağıyla robot garsonu gösterdi. ''Dene.'' dedi. Sonra Doktor Ambrose'un masasına oturdu. Fazla bir şey öğrenemediler. Öğlene kadar Eve binanın o kanadındaki bütün görevlileri tek tek ve bizzat sorguya çekmişti. 6027 numaralı odadaki hasta saldırganlaşıp servis hemşiresine hücum etmiş ve kıyamet kopmuştu. Eve'in anladığı kadarıyla insanlar bir nehir gibi koridora akıp orada toplanmışlar ve Jerry'nin odasıyla 12-18 dakika kadar kimse ilgilenmemişti. Bu süre çaresizlik içindeki bir kadının kaçması için yeter de artardı bile. Ama aradığı uyuşturucunun yerini nereden biliyordu ve ona nasıl ulaşabilmişti? Casto öğlen tatilinde kantinde iştahla makarnasını yerken, ''Belki görevliler onun odasında kendi aralarında bundan söz etmiş olabilirler.'' dedi. ''Yeni bir uyuşturucu türü her zaman ilgi çeker. Servis hemşiresiyle birkaç görevlinin bu konuda konuştuklarını tahmin etmek fazla ileri gitmek anlamına gelmez. Anlaşılan Fitzgerald tahmin edildiği kadar uyuşmuş durumda değilmiş. Onları duydu ve fırsattan yararlanıp içkisine koştu.'' Eve tabağındaki tavuğu yerken bu konuda enine boyuna düşündü. Bu mantıklı görünüyor. Mutlaka bir yerden duymuş olmalı. Çaresiz durumdaydı. Kurnazca davrandı. Kimseye fark ettirmeden alt kata inmiş olabilir. Ama kilitleri nasıl açtı? Şifreyi nereden buldu? Casto bu noktada çuvalladı ve surat asarak yemeğine gömüldü. Erkekler et yemek isterdi. Kırmızı et. Bu sağlık merkezleri ete zehir gözüyle bakıyordu. Peabody, bir yerden bütün kilitleri açan bir ana şifre bulmuş olabilir mi? Birkaç kilo verebilmek için sossuz yeşil salata yiyordu. Ya da bir şifre kırıcı? Eve, ''Nerede bu kumanda?'' diye cevap verdi. Onu bulduklarında çoktan ölmüş. Kanı toplayan temizlikçiler odada bir kumanda bulmamışlar. Casto tiksinerek tabağını itti. Belki de oraya gittiğinde kapı açıktı. Eve, ''Bu bana pek olası görünmüyor. Tamam, ölümsüzlük hakkında konuşulduğunu, onu araştırma için ellerinde bulundurduklarını duymuş olabilir. Kız, sağlık görevlilerinin kendisine verdikleri yatıştırıcılarla uyuşmuş durumdaydı. Krizi kısmen de olsa atlatmıştı ama ölümsüzlüğe ihtiyacı vardı. Sonra Tanrı tarafından gönderilen bir hediye gibi dışarıda bir kargaşa oluyor. Ben Tanrı'dan gelen hediyeleri sevmem diye söylendi. Şimdilik bu kadarını kabul edelim. Jerry yataktan kalkar, kapıdaki nöbetçi kaybolmuştur. Odadan çıkar. Aşağıya inerek ilaçların bulunduğu yere gider. İki görevlinin ona bu odanın yolunu tarif ettiklerini hiç sanmıyorum. Ama o yolu buluyor. Bunu da kabul ettik. Ama içeri girmek, ne düşünüyorsun Eve? Eve başını kaldırıp Caston'un yüzüne baktı. Birinin ona yardım ettiğini düşünüyorum. Bu kişi onun uyuşturucuya ulaşmasını istiyordu. Görevlilerden birinin mi onu oraya götürdüğünü tahmin ediyorsun? Olabilir. Eve, Caston'un sesindeki kuşkuyu duymazdan geldi. Bir bahşiş, bir vaat, bir hayran. Herkesin sicilini tek tek incelediğimizde zayıf bir nokta bulabiliriz. Bu arada iletişim cihazı bipleyince sustu. Dallas, ben kanıt toplayan temizlikçilerden Lobar. Burada ilginç bir şey bulduk Teğmen. Bir ana şifre kumandası. Üstünde Fitzgerald'ın parmak izleri var. Onu torbala Lobar. Birazdan aşağı geleceğim. Casto, bu birçok şeyi açıklıyor diye söze başladı. Bu haber iştahını açmış olacak ki yeniden makarnasını yemeye başladı. Dediğin gibi biri ona yardım etmiş olmalı. Ya da o kargaşa sırasında kumandayı hemşire odalarından birinden aldı. İyi, akıllı kız diye söylendi. Çok akıllı bir kız. Zamanlaması mükemmel. Aşağı kata inip kilitleri açıyor ve istediğini alıyor. Bu arada kumandayı uzak bir yere götürüp atacak zamanı da buluyor. Aklı tam anlamıyla başındaymış, öyle değil mi? Peabody parmaklarıyla masanın üstünde trompet çalıyordu. Eğer ölümsüzlükten söz edildiğini duymuşsa, ki duyduğu anlaşılıyor, birden kendine gelmiş olabilir. Onu koridorda görenlere sersemlemiş olduğundan farkında olmadan odadan çıktığını söyleyebilirdi. Ama elinde kumandayla yakalanırsa ne diyecekti? Bu nedenle uzak bir yere atmış olabilir. Evet, Casto ona bakıp gülümsedi. Bence bu doğru. Eve, o halde niye orada kaldı diye sordu. İçkisini içmişti. Niye odasına koşmadı? Eve, Casto'nun sesi gözleri gibi ciddi ve sakindi. Şu ana kadar düşünmediğimiz bir olasılık var. Fitzgerald ölmek istemiş olabilir. Bilerek mi aşırı doz aldı? Eve bunu düşünmüş ama midesi kaldırmamıştı. Suçluluk yapışkan bir buğu gibi üstüne çöküyordu. Niçin? Casto onun tepkisinin nedenini anlamıştı. Elini onun elinin üstüne koydu. Kapana kısılmıştı. Hayatının geri kalan kısmını bir kafeste geçireceğini biliyordu. Bir kafeste, dedi. Sihirli ilaca ulaşamayacak ve ihtiyarlayacak, güzelliğini ve önem verdiği her şeyi kaybedecekti. Ölüm onun için bir kurtuluştu. Genç ve güzel olarak ölecekti. İntihar. Peabody iplikleri toplayıp ölmeye başladı. Kullandığı madde öldürücüydü. Eğer uyuşturucuların bulunduğu dolaba ulaşabilecek kadar aklı başındaysa, bunu da hatırlayacak kadar aklı başındaydı. Eğer çabucak, temiz, pak bir biçimde işin içinden sıyrılabilecekse, rezalete ve hapishaneye katlanmaya ne gerek vardı? Casto, bunu daha önce de gördüm dedi. Benim çalıştığım serviste buna sık rastlanır. İnsanlar ne uyuşturucuyla ne de uyuşturucu olmadan yaşayabilirler. Bu yüzden onun aracılığıyla hayatlarına son verirler. Eve inatla ne bir mesaj ne de bir not bırakmış dedi. O umutsuz ve senin de dediğin gibi çaresizdi Eve. Casto kahve fincanını elinde evirip çeviriyordu. Bu içgüdüsel bir şeydi. Yapması gerektiğini hissetti. Acele etmeliydi. Bir not bırakacak kadar düşünmek istememiş olabilir. Eve kimse onu buna zorlamadı. Bedeninde şiddet ya da mücadele izleri yok. Kendi başına yaptı bu işi. Kaza da olabilir, bilinçli bir davranış da olabilir. Bunu kesin olarak belirleyemezsin. Cinayetlerle ilgili dosya kapanmıyor. Fitzgerald o cinayetleri tek başına işlemiş olamaz. Casto Peabody ile bakıştı. Haklı olabilirsin ama kullandığı uyuşturucunun etkisi onu bu yola itmiş olabilir. Redford'la Young'ı bir süre daha sıkıştırabilirsin. Tanrı bilir ki onların ikisi de bu işten açık alınla çıkmayı hak etmiyor. Ama bu dosyayı önünde sonunda kapatmak zorunda kalacaksın. Bu iş bitti. Fincanını masaya bıraktı. Biraz dinlen. O sırada Justin Young masalarına geldi. Olan oldu. Gözleri kan çanağı gibi olmuş, içeri çökmüştü. Eve bakıyordu. Senin iştahını hiçbir şey kaçırmıyor değil mi? Dedi. Seni gidi iblis. Casto yerinden kalkarken Eve elinin bir hareketiyle onu oturttu. Merhameti bir kenara bıraktı. Avukatların dışarı çıkmanı sağladılar, öyle değil mi Justin? Öyle oldu. kefaleti kabul etmeleri için Jerry'nin ölmesi gerekiyormuş. Avukatım bana bu son gelişmelerle, evet, alçak herif bu deyimi kullandı, dosyanın kapandığını söyledi. Bütün cinayetleri bir uyuşturucu bağımlısı ve artık ölmüş olan Jerry işlemiş. Ben de temize çıktım. Ne güzel, öyle değil mi? Eve onun gözlerinin içine bakarak, güzel mi? Dedi. Onu sen öldürdün. Adam Eve doğru eğildi. Elleri çatallarla bıçaklara çarpınca madeni bir ses çıktı. Boğazına bir bıçak dayasan daha iyiydi. Onun yardıma, anlayışa ve azıcık merhamete ihtiyacı vardı. Ama onu paramparça olana kadar hırpalamaya devam ettin ve o öldü. Bunu anlıyor musun? Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. O öldü ve buna karşılık sen bir yıldız kazanacaksın. Kendine çılgın bir katil buldun. Ama sana bir haberim var Teğmen. Jerry hiç kimseyi öldürmedi. Ama sen öldürdün. Bu iş bitmedi. Kolunu sallayarak masanın üstündeki tabakları yerle bir etti. Tanrı şahittir ki bu iş bitmedi. Young uzaklaşırken Eve aldığı soluğu verdi. Hayır, sanırım bitmedi. 20. ayrımın sonu, sayfa 387. Devamı 21. ayrımda.